Vittorio Acoramboni. Stendhal. Seslendiren Akın Altan. Gerek kendi adıma gerek okuyucu adına üzülerek söylüyorum ki bu bir roman değil. 1585 yılının aralığında Padova'da yazılmış gerçek bir öykünün tam çevirisidir. Bundan birkaç yıl önce Mantova'da bulunduğum sırada keseme uygun eboşlar ve ufak tablolar arıyor ama 1600 yılından önceki ressamların yapıtlarını istiyordum. Floransa'nın 1530 yılında alınması üzerine büyük bir tehlikeye düşmüş olan İtalyan özgünlüğü o sıralarda tümüyle sönmüştü. Çok zengin ve çok cimri, yaşlı bir soylu, tablo yerine bana zamanla sararmış bir takım eski el yazmalarını çok pahalıya satmak istedi. Bunları gözden geçirmek için izin istedim. Kabul etti ve yazıları satın almazsam okuyacağım meraklı öyküleri belleğimde saklamamak bakımından dürüstlüğüme güvendiğini ekledi. Bundan 2-3 yüzyıl önce içine çok acıklı serüvenler, düellolara davet ve meydan okuma mektupları, soylu komşular arasında alıp verilmiş barışma mektupları, çeşit çeşit konular üzerine muhtıralar, bunlara benzer yazılar doldurulmuş 3-4 yüz cildi, hoşuma giden bu koşul altında gözlerimin bozulması pahasına okudum. Yaşlı mal sahibi bu el yazmalarına çok büyük bir bedel istiyordu. Bir takım görüşmelerden sonra beğendiğim ve İtalya'nın 1500 yıllarındaki gelenek ve göreneklerini gösteren bazı öyküleri kopya ettirmek hakkını çok pahalıya satın aldım. Bunlardan elimde büyük boyda 22 cilt bulunuyor. Okuyucu da eğer sabırlıysa okuyacağı olduğu gibi çevrilmiş olan o öykülerden biridir. İtalya'nın 16. yüzyıl tarihini bilirim. Sanırım aşağıdaki öykü tamamen doğrudur. Gerçek, dolambaçsız, son derece karanlık ve Sisto Quinto'nun papalığı zamanında 1585, dünyayı uğraştıran olaylara ve düşüncelere anıştırmalarla dolu o eski İtalyan üslubunun çevirisinde, güzel çağdaş edebiyattan ve her türlü sınırlamadan kurtulmuş yüzyılımızın düşüncelerinden eser bulunmaması için uğraştım. El yazmasının bilinmeyen yazarı sağgörülü bir adammış. Hiçbir olay hakkında yargıda bulunmuyor, hiçbir olayı hazırlamıyor. Biricik işi doğru olarak aktarmaktır. Bazen bilmeyerek pitoresk oluşunun nedeni şudur. 1585 dolaylarında gurur, insanların her davranışını bir yapmacık aylasıyla kuşatmıyordu. Komşusu üzerinde etkili olmak için meramını olabildiğince açık anlatmak gerektiğine inanılmıyordu. 1585 yılına doğru saraylarda bulundurulan soytarılar, bir de ozanlar dışında hiç kimse söz aracılığıyla sevimli görünmeyi aklına getirmezdi. Haşmet ağabeyimizin ayakları dibinde öleyim demek henüz adet değildi. Adet olmayan biricik aldatma biçimi belki buydu. Az konuşulurdu hem de herkes kendisine söylenen sözü çok dikkatli dinlerdi. Onun için ey iyiliksever okuyucu! Burada dokunaklı, akıcı, moda duygulara uygun taptaze anıştırmalarla pırıl pırıl bir üslup arama. Özellikle George Sand'in romanlarındaki sürükleyici heyecanları bekleme. O büyük yazar, Vittorio Acoramboni'nin yaşamından ve yıkımlarından bir başyapıt yaratabilirdi. Size sunduğum gerçek öykünün ancak daha alçak gönüllü olan tarihi bir üstünlüğü bulunabilir. Gün kavuşurken, rastlantı sonucu, yalnız başınıza posta arabasıyla yolculuk ettiğiniz sırada, büyük bir sanat olan insan kalbini tanımak ustalığını düşünecek olursanız, yargılarınıza temel olarak aşağıdaki öykünün evrelerini alabilirsiniz. Yazar her şeyi söylemiş, her şeyi açıklamış, okuyucunun düş gücüne hiçbir iş bırakmamıştır. Bu öyküyü kahramanın ölümünden 12 gün sonra yazmıştır. Vittorio Acoramboni, Urbino dükalığına bağlı, Agubbio denen küçük bir kentin çok soylu bir ailesinden dünyaya gelmişti. Daha çocukluğunda az bulunur, olağanüstü güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti. Fakat güzelliğinden daha başka çekici yönleri vardı. Soylu bir ailenin çocuğu olan genç kız, herkes tarafından beğenilen her şeye sahipti. Fakat onun bunca üstün özellikleri arasında en fazla dikkati çeken ve sanki olağanüstü denebilecek olan yönü, her görenin kalbini ve iradesini ilk bakışta çeken çok sevimli, zarif tavrıydı. Başkaları üzerinde etkili sadeliğinde bir damla yapmacık yoktu. Bu kadar harikulade güzelliğe sahip bir kadın ilk anda güven veriyordu. Onu görmekle kalınacak olursa, kendini zorlamak koşuluyla bu büyüye karşı koyma olanağı vardı. Fakat konuştuğunu işitince, hele kendisiyle biraz görüşünce, Bu derece üstün albiniden kurtulma olanağı hiç yoktu. Babası Roma'da Rusti Kuçiler alanında San Pietro dolayında bir köşkte otururdu. Roma'daki birçok genç onunla evlenmek isterdi. Birçok kıskançlık ve yarış oldu ama sonunda Vittoria'nın anası ve babası, sonradan Papa Sisto Quinto olan Kardinal Montalto'nun yeğeni Felice Peretti'yi yeğlediler. Kardinal'in kız kardeşi Camilla Peretti'nin oğlu Felice, önce Francesco Minucci adını taşıyordu. Dayısı tarafından resmen evlatlığa kabul edilince Felice Peretti adını aldı. Vittoria Peretti ailesinin içine girince her yerde kendisini izleyen o uğursuz diyebileceğimiz üstünlüğü de farkında olmadan oraya götürmüştü. Bu üstünlük o derecedeydi ki ona tapmamak için kendisini hiç görmemiş olmak gerekirdi. Kocasının ona olan aşkı tam bir delilik derecesine varıyordu. Kaynanası Camilla ve bizzat Kardinal Montalto, yeryüzünde Vittoria'nın isteklerini keşfetmekten ve bunların hemen yerine getirilmesi için çare aramaktan başka işleri yokmuş gibi görünüyorlardı. Gerek servetinin azlığı, gerek her türlü lüksten nefretiyle tanınan bu kardinalin, Vittoria'nın bütün arzularını, daha o söylemeden yerine getirmekten nasıl sürekli bir zevk duyduğunu, bütün Roma şaşkınlıkla gördü. Genç, güzelliğiyle parıltı saçan, herkes tarafından çok sevilen Vittoria'nın bazen pek pahalıya mal olan heveslere kapıldığı oluyordu. Vittoria, yeni ana ve babasından çok pahalı elmaslar, inciler, kısacası o tarihte pek çeşitli mal satan Roma kuyumcularında çok seyrek görülen şeylerden armağanlar alıyordu. Sertliğiyle pek ünlü Kardinal Montalto, bu sevimli yeğeninin hatırı için Vittoria'nın erkek kardeşlerine öz yeğenleriymiş gibi davrandı. Octavo Accaramboni, henüz 30 yaşındayken Kardinal Montalto'nun aracılığıyla Dük Durbino tarafından üst makama yazılarak Papa 13. Gregorio tarafından Fossombrone psikoposluğuna atandı. Türlü suçlamalara ve Corte'nin şiddetli kovuşturmasına uğramış ateşli bir genç olan Marcello Accaramboni, kendisini ölüme götürebilecek bu kovuşturmadan güçlükle kurtulmuş, Kardinal'in koruması altına girmek onurunu kazanarak bir parça rahata kavuşmuştu. Vittoria'nın 3. erkek kardeşi Giulio Accaramboni, Kardinal Montalto'nun isteği üzerine hemen Kardinal Sforza'nın sarayında en saygın yere kabul edildi. Sözün kısası, eğer insanlar mutluluklarını arzularının sonu gelmez hırsıyla değil, elde ettikleri yararlara sahip olmakla ölçebilselerdi, Vittoria'nın Kardinal Montalto'nun yeğeniyle evlenmesini, Accaramboni'lerin insan mutluluğunun son sınırı saymaları gerekirdi. Fakat büyük ve belirsiz çıkarlar elde etmek konusundaki bilinçsiz istek, en talihli insanları bile garip ve tehlikelerle dolu düşüncelere sürükleyebilir. Bundan dolayı Roma'da pek çok kimsenin kuşkulandığı gibi, eğer Vittoria'nın yakınlarından biri daha fazla kazanç umarak onu kocasından kurtarmaya yardım etmişse, insan tutkusunun isteyebileceği en yüksek doruğa yükselme kalın yazısı olan iyice bir talihin orta derece yararlarını yeterli görmenin daha akla yakın olacağını çok geçmeden anlamıştır. Vittoria evinde böylece bir kraliçe gibi yaşarken, Felice Peretti bir gece karısıyla birlikte yatağına yattığı sırada Vittoria'nın oda hizmetçisi olan Bologna'da doğmuş Caterina isimli bir kadın kendisine bir mektup getirip verdi. Bu mektup Caterina'nın Mancino, solak takma adıyla anılan Domenico da Caviva adlı erkek kardeşi aracılığıyla getirilmişti. Bu adam türlü cinayetlerden dolayı Roma'dan sürülmüştü. Fakat Caterina'nın ricası üzerine Felice ona dayısı kardinalin himayesini sağlamıştı. Mancino da kendisine çok güveni olan Felice'nin evine sık sık geliyordu. Söz ettiğimiz mektup, Vittoria'nın kardeşleri arasında kocasının en fazla sevdiği Marcello Accaramboni adına yazılmıştı. Marcello, çokluk Roma dışında yaşardı. Fakat ara sıra kente sokuluyor, o zaman Felice'nin evine sığınıyordu. Bu zamansız gelen mektupla Marcello, eniştesi Felice Peretti'yi yardıma çağırıyordu. Yardımına gelmesi için yalvarıyor, çok acele bir iş için kendisini Montecavallo sarayı yanında beklediğini ekliyordu. Felice kendisine getirilen bu garip mektubu karısına haber verdi, sonra giyindi, yanına da kılıcından başka silah almadı. Yanar bir meşale taşıyan bir hizmetçi ile birlikte sokağa çıkmak üzereyken, annesi Camilla, evin bütün kadınları, bu arada Vittoria da onun yolunu kestiler. Hepsi böyle geç vakit sokağa çıkmaması için durmadan yalvarıyorlardı. O, ricalarını dinlemeyince diz çöktüler, gözlerinden yaşlar dökerek kendilerini dinlemesi için yalvardılar. Bu kadınlar, en çok Camilla, 13. Gregorio'nun eşi görülmemiş kargaşalıklar ve suikastlerle dolu papalığı döneminde her gün görülen ve cezasız kalan garip olayları işite işite korkuya kapılmışlardı. Dikkatlerine çarpan bir şey daha vardı. Marcello Accoramboni'nin Roma'ya girmeye kalktığı zamanlar Felice'yi çağırtma alışkanlığı yoktu. Gecenin bu saatinde de böyle bir davranışı her türlü görgüye aykırı buluyorlardı. Yaşının gereği olan atılganlığı dolayısıyla Felice bu korku nedenlerini doğru bulmuyordu. Hele mektubu çok sevdiği ve kendisine yararı dokunan bir adam olan Mancino'nun getirdiğini öğrenince onu artık hiçbir şey durduramadı. Genç adam evden çıktı. Yukarıda söylediğimiz gibi önü sıra yanmış bir meşale taşıyan bir tek uşak gidiyordu. Fakat çaresiz genç Montecavallo yokuşunda daha birkaç adım ilerlemişti ki üç el arkebuz, 15-16. yüzyılda kullanılan tüfek, ateşiyle vurulup yere yuvarlandı. Katiller onun yere düştüğünü görünce üzerine atıldılar. Öldüğünden iyice emin oluncaya kadar vücudunu kamayla delik deşik ettiler. Bu kötü haber o anda Felice'nin anasına ve karısına götürüldü. Onlardan da dayısı kardinalin kulağına gitti. Kardinal, yüzünde hiçbir değişiklik olmadan, en ufak bir heyecan göstermeden çabucak giyindi, canını ve böylece gafil avlanan zavallı ruhunu Tanrı'ya emanet etti. Sonra yeğeninin evine gitti. Evin her yerinde çınlamaya başlayan kadın çığlıklarına imrenilecek bir ağırbaşlılık ve derin bir dinginlikle son verdi. Bu kadınlar üzerinde öyle etkili olmuştu ki o andan başlayarak üstelik cenaze evden çıktığı zaman bile kadınların en dürüst ailelerde ölümü en çok beklenen kimselerin arkasından gösterilen üzüntüden zerre kadar ayrıldıkları görülüp işitilmedi. Kardinal Montalto'nun kendisinde ise hiç kimse en ufak bir üzüntü belirtisi görememişti. Yaşamında ve görünüşünde hiçbir değişiklik olmadı. Bu kadar derin biçimde yaralanan adamın en basit davranışlarını, alışkanlıkları gereği merakla inceleyen Roma, çok geçmeden buna inandı. Bir rastlantı sonucu, Felice'nin ölümünün tam ertesi günü, Kardinaller Meclisi, Vatikan'da toplantıya çağrılmıştı. Kentte hiçbir kişi yoktu ki, Kardinal Montalto'nun hiç olmazsa o ilk gün bu kamu işiyle uğraşmayacağını düşünmesin. Gerçekten kardinal orada birçok meraklı tanıkların bakışlarıyla karşılaşacaktı. Bunlar bulunduğu büyük orundan daha büyüğüne geçmeyi uman bir kimsede doğal olmakla birlikte gizlenmesi çok uygun bir zayıflığın en küçük kıpırdanışlarını gözetleyeceklerdi. Çünkü bütün öteki insanlardan daha üstün yere çıkmak emelinde bulunan bir kimsenin bu biçimde herkes gibi görünmesinin uygun olmadığını herkes bilir. Fakat böyle düşünenler iki türlü aldanırlar. Çünkü önce Kardinal Montalto alışkanlığı gereği meclis salonuna ilk gelenlerden biri olmuş, sonra da en keskin görüşlüler bile kendisinde insan duyarlılığını gösteren herhangi bir belirti görmek olanağını bulamamışlardı. Tersine bu çok acıklı olaydan dolayı kendisine avutucu sözler söylemek isteyen iş arkadaşlarına verdiği yanıtlarla herkesi şaşkına düşürdü. Bu kadar korkunç bir yıkım ortasında onun ruhundaki sağlamlık ve görünüşündeki dinginlik hemen bütün kentte konuşma konusu oldu. Bununla birlikte aynı Kardinaller Meclisi üyelerinden, saray ve yol yönetiminden uzmanlaşmış birkaç kişi, bu görünüşten oluşan duyarsızlığı bir duygu eksikliğine değil, kardinalin çok işten pazarlıklı oluşuna verdiler. Çok geçmeden bu görüşe saraya bağlı olan herkes katıldı. Çünkü herhalde şimdi yüksek bir orunda olan kişinin, İleride en yüksek düzeye ulaşma girişimlerine engel olabilecek bir suçtan dolayı fazla derinden yaralanmış görünmemesinde yarar vardı. Bu görünen ve tam duyarsızlığın nedeni ne olursa olsun, kesin olan bir şey varsa o da olayın bütün Roma'yı ve 13. Gregorio'nun saray halkını bir tür şaşkınlık içinde bırakmış olmasıydı. Fakat Kardinaller Meclisi'nde bütün kardinaller toplandıktan sonra salona giren Papa hemen Kardinal Montalto'nun yüzüne bakmış ve gözyaşları dökmeye başlamıştı. Kardinale gelince, onun yüz çizgileri alışılmış donukluğunu korudu. Aynı Kardinaller Meclisi'nde Kardinal Montalto sıra kendisine gelip de yapmakla yükümlü olduğu işler hakkında rapor vermek üzere Papa'nın tahtı önünde diz çöktüğü zaman Papa ona söze başlamak iznini vermeden önce kendini tutamayıp hıçkırmaya başladığı zaman oradakilerin şaşkınlığı arttı. Papa söz söyleme olanağı bulunca Bu çok büyük suikastin cezasının hızla ve amansızca verileceğine söz vererek kardinali avutmaya çalıştı. Fakat kardinal, papaya buna önem vermiyormuş gibi teşekkür ettikten sonra başa gelen olaydan dolayı araştırma emrini vermemesini rica etmiş, bu cinayeti işleyen kim olursa olsun onu kendi adına hoşnutlukla bağışladığını söylemişti. Bir iki sözcükle anlatılan bu istekten sonra kardinal, sanki hiçbir olağanüstülük yokmuş gibi hemen çalışmalarının ayrıntılarına geçmişti. Mecliste hazır bulunan bütün kardinallerin gözleri Papa'ya ve Montalto'ya dönüktü. Nedimelerin deneyimli gözlerini aldatmak elbette güç olmakla birlikte, bunlardan hiçbirisi gerçekten kendinden geçmiş bir durumda bulunan Papa'nın hıçkırıklarını bu kadar yakından gördüğü halde, Kardinal Montalto'nun yüzünde en ufak bir acıma belirdiğini söylemeye cesaret edememişti. Kardinal Montalto'nun bu şaşkınlık uyandıran duygusuzluğu Papa'yla çalıştığı sürece hiç değişmedi. O derecede ki bu durum Papa'nın bile dikkatini çekti. Papa, Kardinaller Meclisi bittikten sonra en sevdiği yeğeni Kardinal San Sisto'ya şu sözleri söylemekten kendini alamamıştı. İtalyanca, "Doğrusu bu adam yaman bir keşiş." Kardinal Montalto'nun durumu sonraki günlerde hiçbir bakımdan değişmedi. Adet olduğu üzere kardinallerin, başpapazların ve Roma prenslerinin başsağlığı dileklerini kabul etti. Bunların hiçbirisinin yanında aralarındaki ilişki ne nitelikte olursa olsun acı ya da sızlanma içeren tek söz söylemedi. Hepsiyle görüşmesi aynıydı. İnsana özgü şeylerin kararsızlığı üzerine kısa bir görüş belirttikten sonra bu görüşünü kutsal kitaptan ya da azizlerden örnek verdiği yargılar ve metinlerle doğrulamaya ve berkitmeye çalışıyor, sözü çabucak değiştirerek sanki kendisini avutmak isteyenleri avutmak istiyormuş gibi kentle ilgili haberlerden karşısındakilerin kendi işlerinden söz ediyordu. Roma halkı dolaşan söylentilerle Felice Peretti'nin ölümü, özellikle kendisine yüklenen Prens Paolo Giordano Orsini, Duke de Bracciano'nun kardinali ziyareti sırasında ne olacağını merak ediyordu. Ayak takımı, Kardinal Montalto'nun prensin bu kadar yakınında bulunup onunla baş başa konuştuğu takdirde duygularını mutlaka az çok belli edeceği kanısındaydı. Prens, kardinali ziyarete geldiği zaman sokakta ve kapının önünde büyük bir kalabalık vardı. İkisi konuşurken yüzlerini gözetlemek merakı o kadar büyüktü ki evin bütün odaları nedimlerin oluşturduğu büyük bir kalabalıkla doluydu. Fakat ne kardinalde ne de prenste kimse olağanüstü bir durum göremedi. Kardinal Montalto saray kurallarının bütün gereğine uygun davrandı. Yüzüne çok dikkate değer neşeli bir anlatım verdi ve prense seslenirken gönül alıcı bir dil kullandı. Bir an sonra Prens Paolo arabasına binip en yakın nedimleriyle yalnız kalınca gülerek İtalyanca "Vallahi bu adam gerçekten yaman bir keşiş." demekten kendini alamamış, böylece Papa'nın birkaç gün önceki sözünün doğruluğunu sanki doğrulamıştı. Aklı başında kişiler, Kardinal Montalto'nun bu sorunla ilgili tutumunun taht yolunu engebelerden temizlediği görüşündeydiler. Çünkü pek çok kimsenin onun hakkında edindiği kanıya göre, kardinal öfkeye kapılmakta pek haklı olmasına karşın, yaratılışı gereği ya da erdemli kişiliğinden dolayı her kime olursa olsun zarar veremiyor veya vermek istemiyordu. Felice Peretti, karısı için yazılı hiçbir şey bırakmamıştı. O nedenle kadın, ana ve babasının evine dönmek zorunda kaldı. Gitmeden önce Kardinal Montalto, yeğeninin karısı olduğu sürece aldığı giysileri, mücevherleri ve ne kadar varsa bütün armağanları kendisine verdirdi. Felice Peretti'nin ölümünün üçüncü günü, Vittoria, annesiyle birlikte Prens Orsini'nin sarayına gidip yerleşti. Bazı kimseler, bu kadınların güvenlikleri için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler. Korte onları öldürme eylemine izin vermek ya da hiç değilse bu kötü eylemin yapılacağından haberli olmakla suçlar görünüyordu. Diğer bazı kişiler de sonraki olayların da doğruladığı gibi anayla kızın bu girişimi evlenme amacıyla yaptıklarını düşündüler. Prens, Vittoria'ya kocasız kalır kalmaz kendisiyle evleneceğine söz vermişti. Herkes herkesten kuşkulanmakla birlikte Felice'nin katilinin kim olduğu ne o zaman ne de daha sonra açıkça anlaşılamadı. Bununla birlikte çoğu kimse bu cinayeti Prens Orsini'den biliyordu. Herkes prensin Vittoria'ya aşık olduğu ve bunu kanıtlamış bulunduğu kanısındaydı. Sonradan evlenmeleri bu savın en büyük kanıtı oldu. Çünkü kadının sosyal düzeyi o kadar aşağıdaydı ki onu sırf aşk ve tutkunun gücü kocasıyla bir düzeye yükseltebildi. Halk, Roma valisine gönderilen ve olaydan birkaç gün sonra duyulan bir mektuba karşın kanısını değiştirmemişti. Bu mektup, ateşli bir genç olan ve kentten sürülmüş bulunan Cassare Palantieri imzasıyla yazılmıştı. Bu mektupta Palantieri, vali hazretlerinin Felice Peretti'nin katilini başka yerde aramak zahmetine katlanmasına gerek olmadığını, çünkü bir süre önce aralarında çıkan bazı anlaşmazlıklardan dolayı onu öldürtenin kendisi olduğunu söylüyordu. Birçok kişi bu cinayetin Acaramboni ailesinin izniyle işlendiğini düşündü. Vittoria'nın erkek kardeşleri, çok etkili ve çok zengin bir prensle kardeşlerinin evlenmesi yoluyla oluşan akrabalık hayallerine kapılarak bu işe izin vermekle suçlandılar. Özellikle zavallı Felice'yi evinden çıkaran mektubun oluşturduğu kanıt nedeniyle Marcello suçlandı. Vittoria'nın kocası ölür ölmez gelecekteki eşi olarak Orsini'lerin sarayında oturmaya gittiği görülünce onun hakkında kötü düşünceler beslendi. Bir süre uzun erimli silahlar kullanılmadıkça böyle birdenbire küçük silahlar kullanabilmenin uzak bir olasılık olduğu savı ileri sürülüyordu. Bu cinayetle ilgili soruşturma 13. Gregorio'nun emriyle Roma valisi Monsignor Portici tarafından yapıldı. Bu soruşturmadan anlaşılıyor ki Corte'nin tutukladığı Domenico, öbür adıyla Mancino işkenceye konulmaksızın 24 Şubat 1582 tarihli ikinci sorgusunda tüm sorunlara Vittoria'nın annesinin neden olduğunu, Bolonyalı oda hizmetçisi kadının bu işte kendisine yardım ettiğini ve cinayetten hemen sonra Prens Orsini'nin olup Corte'nin girmeye cesaret edemeyeceği, Bracciano kalesine sığındığını, cinayeti işleyenlerin haklı nedenlerle adı yazılmayan bir senyörün askerlerinden Macchione de Gubbio ile Paolo Barcia de Bracciano olduğunu açıklamışlardır. Bu haklı nedenlere sanıyorum araştırmanın daha fazla ileri götürülmemesini ısrarla isteyen Kardinal Montalto'nun ricaları katıldı ve dava sözü unutuldu. Mancino hapisten çıkarıldı. Doğruca kentine gitmesi için uyarıldı. Aksi takdirde kendisine ölüm cezası verileceği söylendi. Özel bir izin olmadıkça da oradan kesinlikle ayrılmaması için emri verildi. Bu adam 1583 yılı San Luigi yortusu günü serbest bırakıldı. O tarih aynı zamanda Kardinal Montalto'nun doğum günü olduğundan bu sorunun kardinalin isteği üzerine bu biçimde sonuçlandığı hakkındaki kanım bu nedenle güçleniyor. 13. Gregorio'nun hükümeti kadar zayıf bir yönetim altında böyle bir dava pek hoşa gitmeyen sonuçlar doğurabilir. Karşılığında da hiçbir şey kazandırmazdı. Corte'nin çalışmaları böylece durdurulduysa da, Papa 13. Gregorio, genç Prens Orsini Duke de Bracciano'nun Dul Acaramboni ile evlenmesine izin vermek istemedi. Papa Hazretleri, Vittoria'ya bir tür hapis cezası verdikten sonra, prense ve dul kadına kendisinin ya da ardıllarının özel izni olmadıkça birlikte nikah kıyılmaması için emir vermişti. 13. Gregorio öldü, 1585 yılı başında. Prens Paolo Orsini'nin danıştığı hukuk doktorları, verilen emrin, onu veren hükümdarın ölümüyle hükümden düştüğü kanısında olduklarını söylediklerinden, prens yeni bir papa seçilmeden önce Vittoria ile evlenmeye karar verdi. Fakat evlenme prensin istediği kadar çabuk olamadı. Bunun nedeni bir yönüyle, Prens Vittoria'nın erkek kardeşlerinin olurunu almak istediği halde, Ossombrone piskoposu olan Ottavio Acaramboni'nin kendi adına bunu asla vermek istememesi bir yönüyle de 13. Gregorio'nun yerine gelecek olan kişinin seçiminin bu kadar çabuk yapılacağının sanılmamasıydı. Öyle ki evlenme ancak bu işle pek ilgili olan Kardinal Montalto papalığa seçildiği gün yani 24 Nisan 1585 tarihinde gerçekleşebildi. Belki bu bir rastlantı eseriydi. Belki de Prens 13. Gregorio döneminde olduğu kadar yeni papanın zamanında da Corte'den korkmadığını göstermekten zevk duymuştu. Bu evlenme Sisto Quinto'nun ruhunu derin biçimde incitti. Kardinal Montalto bu adı seçmişti. Bir keşişe yakışır biçimdeki düşüncelerinden artık vazgeçmişti ve ruhu Tanrı'nın kendisini yükselttiği düzeye ulaştı. Bununla birlikte papa hiç kızgınlık eseri göstermedi. Yalnızca Prens Orsini onun ayağını öpmek üzere ve o zamana kadar pek az bilinen bu adamdan nasıl bir davranış beklemesi veya ne dereceye kadar korkması gerekeceğini yüz çizgilerinden okumaya çalışmak niyetiyle aynı gün Roma senyörlerinin oluşturduğu kalabalık arasında saraya gittiği zaman artık işin şakaya gelir yanı kalmadığını gördü. Yeni papa prense garip bir biçimde bakmış, kutlamalarına bir tek sözcükle bile yanıt vermemişti. Prens, Papa'nın kendi hakkındaki tasarıların nelerden ibaret olduğunu hemen anlamaya karar verdi. İlk karısının erkek kardeşi Kardinal de Medici olan Ferdinando'nun ve İspanyol Katolik elçisinin kılavuzluğuyla Papa'dan özel odasında huzuruna kabul edilmek isteğinde bulundu. İsteği yerine getirildi. Orada Papa'ya özel hazırlanmış sözlerle seslendi. Geçmiş şeylere değinmeden yeni makamına atanmasından dolayı sevincine katıldığını söyledi. Çok sadık bir köle niteliğiyle bütün malını ve bütün güçlerini onun emrine verdi. Papa kendisini olağanüstü bir ciddilikle dinledi. Sözü bittikten sonra Paolo Giordano Orsini'nin yaşamı ve davranışlarının bundan böyle Orsini kanına ve dini bütün bir Hristiyan şövalyeye yakışır biçimde olmasını herkesten fazla istediğini, geçmişte papalık makamına ve kendi kişiliğine karşı yapılan şeylere gelince bunları hiç kimsenin kendi vicdanı kadar doğru söyleyemeyeceğini, bununla birlikte prensin bir şeyden emin olabileceğini, o da Felice Peretti'ye ve Kardinal de Montalto olan Felice'ye karşı yaptıklarını hoşnutlukla bağışlamakla birlikte gelecekte Papa Sisto'ya karşı bir davranışta bulunacak olursa bunu asla bağışlamayacağını, onun için kendisini şimdiye kadar barındırdığı bütün haydutları, sürgünler ve suçluları evinden ve yurtluklarından derhal kovmaya çağırdığını söyledi. Sisto Quint, konuşurken sesine nasıl bir uyum verirse versin, garip biçimde etkili olurdu. Fakat öfkeli ve herkesin gözünü korkuttuğu zamanlarında gözlerinden sanki yıldırımlar saçardı. Gerçek olan bir şey varsa o da öteden beri papaları korkutmuş olan Prens Paolo Orsini'nin Papa'nın 13 yıldan beri eşini asla işitmediği biçimdeki bu seslenişi üzerine sağlam bir düşünceye varmış olmasıdır. Öyle ki papalık sarayından çıkar çıkmaz Kardinal de Medici'nin yanına koştu, olup bitenleri anlattı. Sonra kardinalin tavsiyesi üzerine hiç vakit kaybetmeden sarayında ve yurtluklarında barındırdığı bütün o sabıkalı adamları uzaklaştırmaya karar verdi. Bu çok kararlı papanın yönetimi altındaki ülkelerden hemen çıkmak için olabildiğince çabuk, akla yakın bir neden bulmayı düşündü. Şurasını da anımsatalım ki Prens Paolo Orsini pek fazla şişmanlamıştı. Bacakları basbayağı bir insanın gövdesinden daha kalındı. Bu koca bacaklarından birinde de lupa, dişi kurt denilen hastalık vardı. Hastalığa bu adın verilmesinin nedeni hasta organı çok miktarda çiğ et yapıştırarak beslemek zorunluluğuydu. Yoksa azgın hastalık kemirecek cansız et bulamayınca çevresini kuşatan canlı etlere saldırırdı. Prens, Venedik Cumhuriyeti'ne bağlı Padova dolaylarındaki ünlü Albona kaplıcalarına gitmek için bu hastalığı neden olarak ileri sürdü. Haziran ortasına doğru yeni karısıyla birlikte gittiler. Albona, onun için çok güvenli bir limandı. Çünkü Orsini ailesi karşılıklı hizmetlerden dolayı Venedik Cumhuriyeti'ne uzun yıllardan beri bağlı bulunuyordu. Bu güvenli ülkeye varınca prens başka başka konutlarda zevk sürmeyi düşündü. Bu amaçla üç görkemli saray kiraladı. Biri Venedik'te, Zacca sokağında Dandolo Sarayı'ydı. İkincisi Padova'da, Arena denilen güzel alanda Foscarini Sarayı'ydı. Üçüncü sarayı Salo'da, Garda Gölü'nün nefis kıyısında seçti. Bu saray vaktiyle Sforza Pallavicini ailesinin malıydı. Venedik senyörleri, Cumhuriyet hükümeti sınırları içine böyle bir prensin geldiğini sevinerek haber aldılar ve kendisine hemen hatırı sayılır bir kondotta, yani her yıl verilip prens tarafından kendi kumandası altında 2-3 bin neferlik bir güç bulundurması için kullanılacak pek büyük bir para önerdiler. Prens bu öneriden kolayca sıyrıldı. Senatörlere verdiği yanıtta ailesinde var olan doğal ve kalıtsal bir eğilimle gönülden Cumhuriyet yönetimine tutkun olmakla birlikte şimdilik Katolik kral emrinde bulunduğundan başka bir yükümlülüğü kabul etmeyi pek uygun görmediğini söyledi. Bu derece kararlı bir yanıt senatörlerin ateşini biraz söndürdü. Önce Venedik'e gelişinde ona, halk adına coşkulu bir karşılama töreni yapmayı düşünmüşlerdi. Verdiği yanıt üzerine basbayağı bir kişi gibi gelmekte kendisini serbest bırakmaya karar verdiler. Bütün durumdan haberli olan Prens Orsini, Venedik'e adım bile atmamayı kararlaştırdı. Zaten Padova yakınlarında bulunuyordu. Bu çok güzel kentten sapa bir yolla bütün adamlarıyla birlikte Salo'da, Garda Gölü kıyısında hazırlanan evine gitti. Bütün o yaz mevsimini çok güzel ve çeşitli eğlenceler ortasında orada geçirdi. Ev değiştirme mevsimi gelince Prens bir iki ufak gezi yaptı ve bu geziler sonunda eskisi gibi yorgunluğa dayanamadığını duyumsar gibi oldu. Sağlığından dolayı kaygılandı. Sonunda Venedik'e gidip birkaç gün vakit geçirmeyi düşündüyse de karısı Victoria onu bu düşüncesinden caydırdı, saloda kalmaya razı etti. Bazı kişiler, Victoria Caromboni'nin kocası prensin karşı karşıya olduğu ölüm tehlikesini sezdiğini ve saloda kalmayı, onu sonradan İtalya dışına, örneğin İsviçre'de bağımsız bir kente götürmek amacıyla istediğini düşünmüşlerdir. Böylece prens ölecek olursa, Victoria hem kendini hem özel mal varlığını güvence altına almış oluyordu. Bu tahmin ister doğru olsun ister olmasın böyle bir durum olmadı. Çünkü prens 10 Kasım'da saloda yeniden hastalandığından başına geleceği hemen hissetti. Talihsiz karısına acıdı. Onun gençliğinin en güzel zamanında gerek ön gerek varlık bakımından yoksul, İtalya'da hüküm süren prenslerin nefretini çekmiş, Orsiniler tarafından sevilmemiş bir durumda kalacağını, kendi öldükten sonra başkasıyla evlenmek umudu da olmadığını düşünüyordu. Yüce gönüllü ve dürüst bir senyör niteliğinde kendiliğinden bir vasiyetname yaptı. Böylece bu kara yazgılı kadına bir varlık sağlamak istedi. Para ve mücevher olarak kendisine 100.000 kuruş gibi önemli bir tutar bıraktı. Bundan başka o gezide kullandığı bütün atları, arabaları ve eşyayı da ona verdi. Mal varlığının geri kalan hepsini Toskana Grand Dükası 1. Francesco'nun kız kardeşi olan ilk karısından, ihaneti yüzünden erkek kardeşlerinin onayıyla öldürdüğü kadın, dünyaya gelen biricik oğlu Virginio Orsini'ye bırakmıştı. Fakat insanların tahminleri ne kadar isabetsizdir. Paolo Orsini'nin o zavallı genç kadına tam güvenli bir ortam sağlayacağını sandığı önlemler onun için birer uçurum ve yıkım oldu. Prens, 12 Kasım'da vasiyetnamesini imzaladıktan sonra kendini iyice hissetti. 13 Kasım sabahı kan aldılar ve doktorlar, salt sıkı bir perhize ümit bağladıklarından, prensin hiçbir şey yememesi için sıkı uyarılarda bulundular. Onlar daha odadan çıkmadan prens yemek istedi. Hiç kimse karşı çıkmaya cesaret edemedi. Orsini de her zamanki gibi yedi içti. Yemeğini henüz yiyip bitirmişti ki kendini kaybetti. Güneş batmadan 2 saat önce öldü. Bu beklenmedik ölümden sonra Victoria Caromboni, yanında erkek kardeşi Marcello ve ölen prensin bütün adamları bulunduğu halde Padova'ya Prens Orsini'nin kiraladığı arena dolaylarındaki Foscarini Sarayı'na gitti. Oraya varmasından az sonra Kardinal Farnese'nin sonsuz sevgi ve ilgisini kazanmış bulunan kardeşi Flaminio gelip onu buldu. O zaman Victoria, kocasının kendisine miras bıraktığı paraları alabilmek için gerekli girişimlerde bulundu. Bunlar 2 yıllık bir süre sonunda kendisine verilmesi gereken 60.000 kuruş nakit paraydı ve nikahtan, kendi elinde bulunan mücevherlerle mobilyadan ayrıydı. Prens Orsini, vasiyetnamesinde düşesin isteğine göre Roma ya da başka bir kentte kendisine 10.000 kuruş değerinde bir saray ve 6.000 kuruş değerinde bir bağ, yazlık satın alınmasını buyurmuştu. Bundan başka sofrasına ve bütün diğer işlerine onun düzeyindeki bir kadına yakışır biçimde özen gösterilmesini söylüyordu. Buyruğunda 40 kuşağı, buna göre de atı bulunacaktı. Ölen prensin vasiyetnamesini uygulamak için görevlendirdiği Ferrara, Floransa ve Urbino prensleriyle Kardinal Farnese ve Di Medici'den Signora Vittoria'nın çok umudu vardı. Şurasını dikkate almak gerekir ki vasiyetname Padova'da düzenlenmiş ve o zaman çok ünlü birer hukukçu olan Padova Üniversitesi başprofesörleri Parrizolo ve Meneccio'nun uzmanlıklarına bırakılmıştı. Prens Luigi Orsini, ölen dükle dul karısı hakkında yapılacak işleri gördükten sonra Cumhuriyet hükümeti tarafından valiliğine atandığı Korfu Adası'na gitmek üzere Padova'ya geldi. Önce Signora Vittoria ile Prens Luigi arasında ölen dükün hayvanları yüzünden bir güçlük çıktı. Prens bunların özel deyimiyle mobilyadan sayılmayacağını söylüyordu. Fakat düşes hayvanların mobilyadan sayılması gerektiğini kanıtladı ve ileride başka bir karar verilinceye kadar bunları kullanması kararlaştırıldı. Victoria, Venedik senyörlerinin subayı olup çok zengin ve ülkesinin ileri gelenlerinden bir soylu olan Senyor Soardi de Bergamo'yu kefil gösterdi. Ölen dükün, Prens Luigi'den ödünç aldığı bir paraya karşılık ona rehin bıraktığı gümüş sofra takımlarından dolayı bir başka zorluk çıktı. Bütün anlaşmazlıklar hukuk yoluyla çözüldü. Çünkü Dük de Ferrara Hazretleri, ölen Prens Orsini'nin son isteklerinin tümünün yerine getirilmesi için çaba harcıyordu. Bu ikinci sorun hakkındaki karar, bir pazara rastlayan 23 Aralık'ta verilmişti. Ertesi gece 40 kişi Vittorio Accoramboni'nin evine girdi. Çok garip biçimde dikilmiş giysileri vardı. Bu giysilerin içinde sesleri duyulmadıkça tanınmaları olanaksızdı. Birbirlerini uydurma adlarla çağırıyorlardı. Önce düşesi aradılar. Bulunca içlerinden biri, ''Şimdi öleceksin.'' dedi. Kadının dua etmek için izin istemesine karşın bir dakika bile vakit bırakmadan, sol memesinin altından ince bir hançer sapladı ve zalim herif, hançeri dört yöne kıvırarak, kalbine dokunup dokunmadığını birkaç kez zavallı kadıncağıza sordu. Sonunda Victoria son nefesini verdi. Bu süre içinde ötekiler düşesin kardeşlerini arıyorlardı. Bunlardan biri Marcello evde bulunmadığı için canını kurtardı. Ötekinin vücudunu delik deşik ettiler. Katiller ölüleri yerde bütün evi çığlıklar ve iniltiler içinde bıraktılar ve mücevherlerle paranın saklı bulunduğu çekmeceyi kapınca çekip gittiler. Bu haber Padova ileri gelenlerine çabucak ulaştı. Öldürülenlerin kimlikleri saptandı ve Venedik'ten yönerge istendi. Pazartesi günü cenazeleri görmek için halk Victoria'nın sarayına ve Ermites Kilisesi'ne akın akın koştu. Hele düşesin bu kadar güzel olduğunu görünce meraklıların yürekleri sızlıyordu. Felaketine ağlıyorlar, katillere diş biliyorlardı. Fakat katillerin adları henüz belli değildi. Korte, cinayetin Prens Luigi'nin emriyle veya hiç olmazsa onayıyla işlendiğinden güçlü belirtilere dayanarak kuşkuya düştüğü için kendisini çağırdı. Prens, şanlı komutanın mahkemesine emrindeki silahlı 40 kişiyle girmek isteyince kapıda yolunu kestiler ve yalnızca 3-4 kişiyle girebileceğini söylediler. Fakat tam onlar içeri girerlerken ötekiler de peşi sıra atıldılar, güvenlik güçlerini kenara ittiler, hep birlikte girdiler. Prens Luigi, şanlı komutanın karşısına gelince kendisine yapılan bu onur kırıcı davranıştan dolayı şikayetçi oldu ve hiçbir hükümdar prensten böyle davranış görmediğini söyledi. Şanlı komutan, Signora Vittoria'nın bir gece önceki ölümü üzerine bir bildiği olup olmadığını sorunca, prens bir şey bildiğini, bu konuda adliyeye haber verilmesini buyurduğunu söyledi. Verdiği yanıtı yazıya geçirmek istediler. Onlara kendi sınıfından olan kimselerin bu kurala bağlı bulunmadıkları, aynı biçimde sorguya çekilmemeleri gerektiği yanıtını verdi. Prens Luigi, Prens Virginio Orsini'ye dava ve cinayet hakkında bildiğini söylemek üzere bir mektup göndermek için Floransa'ya bir posta tatarı yollamasına izin verilmesini istedi. Sahte bir mektup gösterdi ve istediği izni aldı. Fakat gönderilen adam kentin dışında tutulup üstü başı özenle arandı. Prens Luigi'nin gönderdiği mektup bulundu. Ulağın çizmesi içinde saklı başka bir mektup daha bulundu. O ikinci mektup şu anlamdaydı. Senyor Virginio Orsini'ye. Pek şanlı senyor. Aramızda kararlaştırılan şeyi uygulamaya koyduk ve kandırmak üzere seçtiğiniz pek şanlı Tondini oldu. Galiba prensi sorguya çeken korte başkanı. Öyle ki beni burada dünyanın en kibar adamı sayıyorlar. İşi ben kendim yaptım. Onun için bildiğimiz kimseleri derhal göndermeyi ihmal etmeyiniz. Bu mektup yönetimdeki ileri gelenler üzerinde etkili oldu. Onu acele Venedik'e gönderdiler. Verdikleri emir üzerine kentin kapıları kapandı, surlarda gece gündüz askerler nöbet tuttu. Katilleri tanıyıp da bildiğini adliyeye haber vermeyenler hakkında şiddetli cezalar uygulanacağı duyuruldu. Katillerden biri, arkadaşlarına karşı tanıklık edecek olursa hakkında kovuşturma yapılmayacak, üstelik para da alacaktı. Fakat Noel arifesinde gece 7 sularında 24 Aralık gece yarısına doğru Alessio Bragadin, Senato tarafından verilmiş geniş yetkiyi ve Prens Luigi ile bütün adamlarını diri veya ölü olarak neye mal olursa olsun tutuklatmak emrini Venedik'ten getirdi. Bu Senyor Avogador Bragadin, komutan ve hükümet görevlileri kalede toplandılar. Kaleye yakın ve arena üzerindeki San Agustino Kilisesi'ne bitişik Prens Luigi'nin evi çevresinde eksiksiz silahlanmış olarak toplanmak üzere ve aykırı davrananların asılacakları bildirilerek bütün yaya ve atlı güvenlik görevlilerine emir verildi. Sabah olunca Noel sabahı kentte bir yazılı buyruk çıkarıldı. San Marco çocuklarının silahlı olarak Senyor Luigi'nin evine koşmaları bildirildi. Silahı olmayanlar kaleye çağrılıyordu. Orada kendilerine istedikleri kadar silah verilecekti. Bu yazılı buyrukta yukarıda adı geçen Senyor Luigi'yi diri veya ölü olarak Korte'ye teslim edene 2000 düka altını, adamlarından her birini teslim edene de 500 düka altını ödül verileceği söyleniyordu. Ayrıca Prens Luigi bir çıkış hareketi yapmaya uygun görecek olursa vuruşacak olanlara engel olmamak üzere silahsız kimselerin prensin evine yaklaşmamaları emrediliyordu. Aynı zamanda prensin oturduğu evin tam karşısına düşen eski surların üstüne tabya tüfekleri, havan topları ve büyük çapta toplar yerleştirildi. Evin arkasına bakan yeni surların üstüne de bir o kadar silah konuldu. Atlı askerler kendilerine gereksinim olursa serbestçe davranabilsin diye o yana yerleştirilmişti. Brent Ağırmağı'nın kıyısına kerevetler, dolaplar, arabalar ve set görevi görebilecek daha başka eşya yerleştiriliyordu. Kuşatılanlar sıkışık düzende halka saldırmaya kalkarlarsa bu biçimde davranmalarına engel olunmak isteniyordu. Bu setler aynı zamanda topçuları ve askerleri kuşatma altındakilerin arkebuz kurşunlarından koruyacaktı. Sonunda ırmağa, prensin karşısına ve yanlarına kayıklar konuldu. Düşman bir çıkış hareketine kalkışırsa onu hırpalayabilmek için fitilli tüfekler ve daha başka silahlar taşıyan adamlar bu kayıklara yerleştirildi. Aynı zamanda bütün sokaklarda barikatlar yapıldı. Bu hazırlıklar sırasında çok düzgün bir dille yazılmış bir mektup geldi. Prens bu mektupta sorun henüz incelenmeden suçlu sayıldığından ve kendisine düşman, üstelik asi gibi davranıldığından yakınıyordu. Bu mektubu Liberato yazmıştı. Buyruğundaki hepsi tehlikeye göğüs germeye alışık eski asker 40 kişiyle eve kapanan Senyor Luigi'ye hükümetin ileri gelenleri 27 Aralık'ta kentin ileri gelenlerinden 3 soylu kişiyi gönderdiler. Bunlar askerlerin kalaslarla ve ıslak şiltelere engeller kurarak savunma hazırlıkları yaptıklarını ve arkebüzleriyle uğraştıklarını gördüler. Bu 3 soylu prense hükümet ileri gelenlerinin kendisini yakalamaya karar vermiş olduklarını bildirdiler. Teslim çağrısında bulundular ve çarpışmaya başlamadan önce bu girişim sayesinde onlardan az çok anlayış bekleyebileceğini söylediler. Buna yanıt olarak Prens Luigi, her şeyden önce evinin çevresine dikilen askerlerin kaldırılmasını, bu durumda yanına adamlarından 2-3 kişi alarak tartışmak üzere hükümet görevlilerinin yanına gidebileceğini söyledi. Ancak evine dönmekte özgür kalmayı da kesin koşul olarak ileri sürdü. Elçiler, prensin el yazısıyla yazılan bu önerileri alıp hükümet görevlilerinin yanına döndüler. Öneriler, pek şanlı Pio Enea'nın ve orada hazır bulunan diğer soyluların salık vermesi üzerine geri çevrildi. Elçiler, prensin yanına yine geldiler ve kayıtsız şartsız teslim olmazsa evin topla yıkılacağını duyurdular. Prens bu söze yanıt olarak teslim olmaktansa ölümü yeğlediğini söyledi. Hükümet yetkilileri savaş işaretini verdi ve bir tek top atışıyla evi hemen kökünden yıkmak mümkün olduğu halde kuşatılanların belki teslim olacakları düşünülerek önce biraz oluruna bırakmak uygun görüldü. Bu biçimde davranmak başarılı oldu. San Marco, saldırıya uğrayan sarayın yıkılacak kısımlarını onarmak için epeyce para harcamaktan kurtuldu. Bununla birlikte bu tutum herkes tarafından beğenilmedi. Eğer Senyor Luigi'nin adamları duraksamadan karar vermiş ve evden dışarı fırlamış olsalardı, başarı oldukça kuşkulu olacaktı. Prensin adamları eski askerdiler. Ne cephaneden, ne silahlardan ve ne de cesaretten yoksundular. Hele yenmek çıkarları gereğiydi. İşin en kötü yanı düşünülse bile, cellat elinde can vermektense bir arkebuz kurşunuyla ölmek hayırlı değil miydi? Hem karşılarında kim vardı? Silah kullanmakta deneyimsiz, cılız kuşatmacılar. Bu durumda senyörler, gösterdikleri acımadan ve yaratılışlarından gelen iyiliklerinden dolayı pişman olacaklardı. Önce evin ön yüzündeki sütunları dövmeye başladılar. Sonra biraz daha yukarı bölüme sürekli ateş açılarak sütunların arkasındaki ön yüz duvarı yıkıldı. Bu süre içinde içeridekiler epeyce arkebuz ateşi açtılarsa da halktan bir kişiyi omzundan yaralamaktan başka bir sonuç alamadılar. Senyor Luigi bir yandan ''Savaş! Savaş!'' diye bağırıyordu. Kalay tabakaları pencere çerçevelerinin kurşunlarını eritip kurşun yaptırmakla uğraşıyordu. Bir çıkış hareketi yapmak için gözdağı verdiler. Fakat kuşatmacılar yeni önlemler aldılar. en büyük çaplı top ileri sürüldü. İlk ateşte evin büyük bir parçası yıkıldı, Pandolfo Leopardi Camerino adlı biri yıkıntıların arasına yuvarlandı. Çok korkusuz, haydutlukta eşsiz bir adamdı. Bu Pandolfo ve arkadaşları, Prens Luigi Orsini'nin verdiği arkebüzlerle ve hançerle Vincenzo Vitelli'nin arabasına saldırıp kendisini öldürdükleri için şanlı Senyor Vitelli bu haydudun kellesini getirene 400 kuruş ödül vereceğine söz vermişti. Pandolfo, kutsal kilise sınırlarından sürülmüş bulunuyordu. Düşme sonunda sersemleyen Pandolfo yerinden kımıldamıyordu. Senyor Caidi listaların bir uşağı elinde bir tabancayla ona doğru ilerledi. Büyük bir korkusuzlukla kellesini kesti, kaleye götürdü, hükümetin ileri gelenlerine verdi. Biraz sonra ikinci bir top ateşi evin bir parçasını yıktı. Aynı zamanda Kont Montemolino de Perose gülleyle paramparça olup yıkıntılar arasında can verdi. Sonra evden Albay Lorenzo adında bir adamın çıktığı görüldü. Camerino soylularından pek zengin bir adam olan bu Lorenzo birçok işte yararlılık göstermiş ve prensin çok takdirini kazanmıştı. Hiç öç almadan ölmemeye kararlıydı. Tüfeğiyle ateş etmek istedi. Fakat tüfeğin tetiği düştüğü halde belki Allah tarafından olacak arkebüz ateş almadı, tam o anda bedeni bir kurşunla delindi. Silahı San Michel öğrencilerinin gözcüsü olan yoksul bir adamcağız atmıştı. Söz verilen ödülü almak için kafasını kesmeye geliyorken daha çevik, hele daha güçlü olan başkaları ondan daha önce davrandılar. Albayın kesesini, kemerini, tüfeğini, paralarını ve yüzüklerini aldılar, kellesini kestiler. Prens Luigi, en fazla güvendiği kimselerin öldüğünü görünce çok şaşırdı ve hiçbir girişimde bulunmadığı görüldü. Sivil giysili olan kahyası ve katibi Senyor Planfi, bir balkondan beyaz bir mendil sallayarak teslim işareti verdi. Evden çıktı. Senyörlerin, hükümet ileri gelenleri, yaveri Anselmo Suardo tarafından savaşta adet olduğu üzere koluna girilip kaleye götürüldü. Hemen sorguya çekildi ve yapılan işlerde kendisinin hiç suçu olmadığını, çünkü Venedik'e ancak Noel arifesinde geldiğini, prensin işleri için orada birkaç gün kaldığını söyledi. Prensin yanında kaç kişi bulunduğunu sordular. 20-30 kişi yanıtını verdi. Adlarını sordular. 8-10 tanesinin orun sahibi insan oldukları için kendisi gibi prensle bir sofrada yemek yediklerini, bunların adlarını bildiğini, fakat serseri yaşamı yaşayan ve prensin yanına yeni gelen ötekiler hakkında özel hiçbir şey bilmediğini söyledi. 13 kişinin adını saydı. Bunların içinde Liberato'nun kardeşi de vardı. Biraz sonra kentin surları üstüne yerleştirilen top ateş etmeye başladı. Askerleri prensin adamlarının kaçmasını önlemek için bitişik eve girdiler. Nasıl öldüklerini anlattığımız iki kişiyle birlikte aynı tehlikelere göğüs germiş olan prens, çevresindekilere kendi eliyle yazılmış ve üzerinde belirli bir işaret bulunan bir pusula görünceye kadar dayanmalarını söyledi. Sonra yukarıda adı geçen Anselmo Suardo'ya teslim oldu. Halkın fazla kalabalık olmasından ve yolların barikatlarla kapalı bulunmasından dolayı verilen emir gereğince kendisini arabaya bindirmek olanağı bulunmadığından yürümesi kararlaştırıldı. Prens, Marcello Accoramboni'nin adamlarının ortasında yürüdü. Yanında subaylar, Teğmen Suardo, kentteki öbür komutanlar ve soylular vardı. Hepsi de tepeden tırnağa kadar silahlıydı. Arkadan silahşorlardan ve kentteki askerlerden oluşmuş kalabalık bir topluluk geliyordu. Prens Luigi, koyu renk giysi giymiş, sivri uçlu kaması belinde asılı, harmaniyesini zarif bir biçimde koluna dolamış olduğu halde yürüyordu. Hor gören bir gülümsemeyle, ''Eğer çarpışmış olsaydım,'' dedi. Sanki çarpışmış olsaydı kazanacağını anlatmak istiyordu. Senyörlerin karşısına çıkarıldığı zaman onları hemen selamladı ve Senyor Anselmo'yu göstererek, ''Baylar,'' dedi, ''bu soylu kişinin tutsağıyım. Bu olayların meydana gelmesi elimde değildi. Bundan dolayı pek çok acı çekiyorum.'' Komutan, onun belinde asılı, sivri uçlu kamanın alınmasını buyurunca, prens bir balkona dayandı ve orada bulduğu bir küçük makasla tırnaklarını kesmeye koyuldu. Evinde kimler bulunduğunu sordular. Söyledikleri arasında, yukarıda adı geçen Albay Liberato ve Kont Montemolino da vardı. Bunlardan birini kurtarmak için 10.000 kuruş vereceğini, öteki için kendi kanını bile feda edeceğini söyledi. Kendi düzeyinde bir adama yakışacak bir yere oturtulmasını istedi. Bu isteği kabul edilince adamlarına teslim olmaları emrini kendi eliyle yazdı yüzüğünü işaret olarak bastı. Senyor Anselmo'ya kılıcıyla tüfeğini kendisine armağan ettiğini söyledi, bu silahlar evinde bulunduğu zaman onları bayağı bir askerin değil, bir soylunun silahı olarak kullanmasını rica etti. Askerler eve girdiler. Her yanını dikkatle araştırdılar. Hemen prensin adamlarıyla adları çağrılarak yoklama yapıldı. 34 kişi oldukları görüldü. Sonra ikişer ikişer saray hapishanesine yollandılar. Ölüleri köpeklere yem olarak bıraktılar. Olup biten işleri hemen Venedik'e bildirdiler. Prens Luigi'nin olayda suç ortağı olan askerlerinden birçoğunun bulunmadığı görüldü. Bu adamları barındırmak yasak edildi. Bu emre karşı gelenlerin evlerinin yıkılacağı, mallarına el konulacağı bildirildi. Nerede bulunduklarını haber verenlere 50 kuruş verilecekti. Böylece birçoğu ele geçti. Venedik'ten Candy'ye bir fırkateyn gönderilerek, Senyor Latini Orsini'ye çok önemli bir iş için hemen dönüp gelmesi emredildi. Mevkiini kaybedeceği sanılıyor. San Etienne günü olan dün sabah, herkes Prens Luigi'nin ölümünü görmeyi ya da zindanda boğdurulduğu haberini almayı bekliyordu. Uzun zaman kafeste durur bir kuş olmadığı için işin başka biçim aldığını gören herkes şaştı. Fakat ertesi gece dava görüldü ve San Giovanni günü, şafaktan biraz önce bu senyörün boğdurulduğu, pek sakin olarak öldüğü haber alındı. Cesedi, zaman yitirmeden katedral rahipleri ve Cizvit papazları eşliğinde katedrale götürüldü. Halkın izlemesi ve deneyimsizlerin ibret alması için bütün gün kilisenin ortasında bir masanın üstünde gösterildi. Ertesi gün vasiyetnamesinde söylediği gibi cesedi Venedik'e götürülüp gömüldü. Cumartesi günü adamlarından ikisini astılar. İlk asılan ve başlıca adamlarından olan Furio Savorgiano'ydu. Öteki de bayağı bir adamdı. O yılın son gününden bir öncekine denk gelen pazartesi günü işlerinde birçok soylu kimse olan 13'ünü de astılar. Komutan Splendiano denilen bir tanesi ve Kont Paganello isimli diğer biri alana götürülüp hafif kerpeten işkencesinden geçirildiler. Sonra kafaları topuzla kırıldı. Adeta diri diri parçalandılar. Bu adamlar soylu insanlardı. Kötü yola sapmadan önce de çok zengindiler. Yukarıda anlattığımız gibi Signora Vittoria Accaramboni'yi acımasızca öldürenin bu Kont Paganello olduğu söyleniyor. Bunun tersini söyleyenler, Prens Luigi'nin yukarıda sözü geçen mektupta işi kendi eliyle yaptığını kabul ettiğini söylüyorlar. Belki de bu, Vitello'yu Roma'da öldürttüğü zaman yaptığı gibi sırf övünmek ya da Prens Virginio Orsini'nin daha çok sevgisini kazanmak içindir. Kont Paganello'yu öldürücü vuruştan önce o zavallı kadına yaptığı gibi kama kalbine dokunsun diye sol memesinin altından bıçakla yaraladılar. Bundan dolayı göğsünden oluk gibi kan aktı. Bu durumda yarım saatten çok yaşadı. Herkes son derece şaştı. Çok güçlü görünen 45 yaşında bir adamdı. Geri kalan 19 kişiyi yortuya rastlamayan ilk gün öbür dünyaya yollamak için dar ağaçları hala duruyor. Fakat cellat son derece yorgun. Halk da bu kadar ölü gördüğünden dolayı kendinden geçmiş bir durumda olduğundan idamları 2 gün geri bıraktılar. Prens Luigi'ye bağlı insanlardan yalnızca kahyası Senyor Filenfi'nin ayrı tutulması olasılığı vardır. Bu adam olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını kanıtlamak için yırtınıp duruyor ve bunu kanıtlaması da kendisi için gerçekten önemli bir şey. Padova kenti halkının en yaşlıları içinde bile hiç kimse bu kadar adil bir kararla bir defada bu kadar çok insan öldürüldüğünü anımsamıyor. Bu senyörler, Venedik senyörleri, en uygar ulusların gözünde iyi bir ün ve ad kazandılar. Başka bir el tarafından eklenmiştir. Katip ve kahya Francesco Filenfi 11 yıl hapis cezası aldı. Yalnızca Onorio Adami de Fermo ve diğer 2 kişi daha birer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Öteki 7 kişi ayaklarına buka vurulmak koşuluyla küreye mahkum edildiler. 7 kişi de serbest bırakıldı. Son.